Ayrım 38, Kürtçülük, 1787-1923, Bilal Şimşir, sayfa 455. Ayaklanma büyüyor, Merkez Ordusu iş başında. Merkezi Sivas olan 3. Kolordu Komutanlığı 9 Aralık 1920'de lağvedildi ve yerine Amasya'da Merkez Ordusu kuruldu. Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusu öncelikle Pontusçu Rumların çevrede yarattığı asayişsizliği ve Koçkiri ayaklanmasını bastırmak görevini üstlendi. Sarıhan, Kurtuluş Günlüğü 3, sayfa 318. Koçkiri olayları nedeniyle Sivas-Divriği arasında bulunan Miralay Halis Bey komutasındaki kuvvetler 18 Ocak 1921'de Zara'ya girdiler. Miralay Halis Bey komutasındaki kuvvetler 13 Şubat'ta Ümraniye'ye girdiler. 14 Şubat 1921'de 6. Atlı Pilade Alayı bir süreden beri bölgede yol kesicilik yapmakta olan zalim Çavuş çetesini tepelemek üzere Sivas'tan Zara ve Ümraniye'ye hareket etti. Yollar karlı olduğundan tatbikat yapılamıyordu. Ancak zalim Çavuş af diledi ve affedildi. 5-6 Mart 1921'de Sivas ve Erzincan dolaylarındaki Koçkiri aşireti tekrar ayaklandı. Bu aşirete bağlı 1000 kişi İmranlı kasabasını bastı. 6. Süvari Alayı isyancılarca esir ve imha edildi. İsyancılar asker kaçaklarını götüren askerlerin kasabayı terk etmesini istedi, bir köyü işgal etti. Sabahtan akşama kadar süren çarpışmalar sonucu Koçkiri isyancıları 6 Mart'ta da Ümraniye'ye girdiler. Askerler isyancılara esir düştüler. Koçkiri aşireti reislerinden Ali Şir, Koçuşağı aşireti reisi Buro İbrahim 200 adamıyla 8 Mart günü Kemah'ın Hoguş köyüne geldi. Kemah kaymakamı ve jandarma komutanını esir aldı. İsyancılar ertesi gün Terkilok köyünde diğer isyancılarla buluşarak hareketlerine devam edecekler. Bakanlar Kurulu 10 Mart 1921'de Koçkiri olaylarına karşı Elazığ, Erzincan, Divriği ve Zara'da sıkı yönetim ilan etti. Aynı 10 Mart günü Yunan Başbakanı Gunaris ile İngiliz Başbakanı Lloyd George Londra'da görüştüler. Gunaris, Sevr Anlaşması'nı Türklere empoze ettirmek için Yunanistan'ın bütün fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğunu ve Kemalist orduların 3 ay içinde dağıtabileceğini söyledi. Kendisine Türklere karşı saldırıya geçmekte serbest oldukları söylendi. Sivas-Divriği yörelerinde yerleşik bulunan Koçkiri aşiretinin bazı ileri gelenleri Londra konferansı devam ederken 11 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir telgraf çekerek bölgede imtiyazlı bir il kurulmasını, başına da yerli Kürtlerden bir vali atanmasını istediler. Ankara bu isteği reddetti. Koçkiri olayları devam ediyor. Divriği'den hava bucağına gelen bir jandarma bölüğü 12 Mart günü esir edildi. Bazı aşiret başkanları Antep ve Urfa'daki Fransız kuvvetlerinden yardım istenmesini önerdiler. İsyancılar buna yanaşmadı. Koçkiri ayaklanmasını bastırmak için Sivas'ta hazırlık yapılıyor. Yozgat'taki 53. Süvari Alayı Sivas'a hareket etti. Amasya, Ledik ve Merzifon'dan yeni birlikler hareket edecek. Merkez Ordusu Komandanı Nurettin Paşa aşirete nasihat heyeti göndermiştir. Yine 12 Mart günü Zara ileri gelenleri Sivas Valiliğine ve Merkez Ordusu Komandanlığına bir telgraf göndererek Ümraniye olayından dolayı üzüntü duyduklarını, İslam unsurların birbirlerinden ayrılamayacağını, gelen heyetin anlattıklarından ikna olduklarını, gasp edilen malların geri verilmesi için iki komisyon kurduklarını bildirdiler. 13 Mart günü Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa, Bakanlar Kurulu kararıyla Koçkiri ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Ali Şir idaresindeki Koçkiri aşiret kuvvetleri Dersim çevresinde olaylar çıkardılar. Kuruçay kasabası yağma edildi. Görüşmek ve öğüt vermek için gelen kaymakam ve belediye başkanı ve kasabanın ileri gelenleri götürüldü. Mart ortasında Koçkiri ayaklanması büyüyordu. 14 Mart günü Merkez Ordusu ayaklanmayı bastırmak için seferberlik ilan etti. Nurettin Paşa birliklere yayımladığı gizli emirde yağma malları fesatçı ve tahrikçileri 48 saat içinde geri vermeyenlerin isyancı sayılacağını, direnenlerin mallarına el konulacağını, evlerinin yakılıp yıkılacağını bildirdi. İsyan bölgesine gönderilecek ordu birlikleri toplanıyor. 54. Süvari Alayı Sivas'tan Koçhisar'a, 32. Süvari Alayı Tokat'tan Sivas'a bir miktar jandarma ile 100 kişilik milis alayı Erzincan'dan Refahiye'ye sevk edildi. Ali Şir komutasındaki Koçkiri aşireti kuvvetleri Ümraniye üzerine yürüdü. Nurettin Paşa'nın bildirisi 14 Mart 1921. Yine 14 Mart günü Amasya'da bulunan Nurettin Paşa ayaklanma bölgesi halkına şu bildiriyi yayımladı. 1. Sivas vilayetine bağlı Zara kazası bu kazaya Koçkiri'de denir. Dahilinde meskun bulunan Koçkiri aşiretleri arasına sokulan bazı fesatçı amili bet hahane asabının kötü düşünceli kişilerin kandırdığı bazı aşiret reislerinden çoğunun rıza ve muvaffakiyetleri dışında bir kısım ayak takımı Kürtler Ümraniye'de bulunan Zara kazası kaymakamını tutuklamışlardır. Bu asiler hareketlerine sebep olarak hükümetin güya Kürtleri vuracağından bahisle korku ve endişeye kapılmış olduklarını yayma etmişlerdir. 2. Sivas'tan Zara'ya gönderilen nasihat heyeti Şefik Bey ve arkadaşı tarafından hükümetin Kürtleri tedip etmek gibi maksadı olmadığı temin edilmesi üzerine Koçkiri aşiret reisleri pişman olarak hükümetin af ve merhametine sığınmışlar ve tutuklu bulunan Zara kazası kaymakamı ile subayları serbest bırakmışlardır. 3. Fesat çıkarmak isteyen bazı hainlerin iş bu vakayı abartarak bir Kürtlük meselesi şeklinde göstermeye çalışmaları da muhtemel görünmektedir. Halbuki böyle bir mesele katiyen mevcut değildir ve olamaz. Türkler ve Kürtler asla birbirinden kopamaz ve ayrılamazlar. Sonuna kadar din ve vatanın tek vücut halinde savunucusu ve koruyucusudurlar. Bunun dışındaki kötü fikirlerin din düşmanlarımız tarafından uydurulup etrafa yayıldığını herkesin bilmesi lazımdır. 4. Memleketin emniyet ve asayişinin temin ve halkın terfihi için muhtelif cihetlerden çok miktarda askeri kuvvet tertip edilmiştir. Fesat çıkaranların muhakemelerinin icrası için de Sivas'ta divan-ı harp teşkil olunmuştur. 5. Halkın emniyet ve huzurunu temin ve fesat erbabı ile eşkıyayı tedip ettirmek üzere Sivas havalisine gelmekteyim. Herkesin iş ve gücüyle meşgul olmalarını ve İşşat-ı Kazi Bey'e havale-i semmi'yi itibar etmemelerini ve fesatlık çıkaranlarla eşkıyayı hükümete teslim ve ihbar eylemelerini tavsiye ederim. Fesat çıkaranların şiddetle cezalandırılacağını ve masum ahalinin şefkatle himaye edileceğini beyan ederim. Tepeyran, Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, sayfa 69-71. Koçkiri isyancılarına gönderilen nasihat heyeti 15 Mart 1921 günü aşiret başkanlarından Haydar Bey'in evine yerleşti. Kurul başkanı Şefik Bey aşiretlerden görüşmeler boyunca harekatın durdurulmasını istedi. Bazı aşiret başkanları toplantıyı terk ettiler. O gün Talat Paşa Berlin'de Teyilriyan adlı bir Ermeni tarafından vurularak öldürüldü. Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3, sayfa 448-449. Zara ileri gelenlerinden tel 18 Mart. Koçkiri aşiretlerinden olan Zara kasabası ileri gelenlere 18 Mart 1921 günü öğüt kuruluna bir taahhüt yazısı verdiler. Bunun örneklerini Sivas valiliğine ve Merkez Ordusu Komutanlığı'na gönderdiler. Yazıda Ümraniye olayından ötürü üzüntü duydukları belirtildi. Askerden alınan silahların ve köylerden gasp edilen hayvanların eşkıyadan geri alınarak teslim edileceği ve eşkıyalık yapanların da hükümete teslim edileceği bildirildi. Telgrafla vilayete ve Nurettin Paşa'ya gönderilen taahhüt yazısı şudur. Zara kasabası ileri gelenlerinden Sivas valiliğine ve Nurettin Paşa'ya tel. Hükümeti milliyetimize sadakatle hizmet eden ve ebediyen İslam camiası dahilinde hüsnü hizmete amade ve aşağıda imzaları bulunan biz Koçkiri aşiretleri reisleri amal ve hissiyatı sadakaretnamenin silafını olarak Serdereza Adi huzur olan Ümraniye hadise-i müessefisinden inibas eden iktisabattan dolayı aşağıdaki hususları icra etmeyi taahhüt eyleriz. 1. Ümraniye ve Türkeşlik ahalisi Türk ve Sünni olan bir köy, müessif vakasında askerden alınan silah, teçhizat, hayvanat ve sair askeri eşya toplanıp süratle hükümetimize iade olunacaktır. 2. Bu olaylar dolayısıyla Avar aşiretleri tarafından ahaliden alınan bütün hayvan, mal ve eşyanın hepsi geri alınarak sahiplerine teslim edilecektir. 3. Kaza ve aşiretler dahilinde eşkıyalık yapan veya eşkıyalık yapmaya niyetlenenler hemen dağıtılarak ahalinin huzur ve sükunetiyle malları ve canları teminat altına alınacak ve itaat etmeyenler hükümete ihbar ve teslim olunacaktır. 4. Yukarıdaki maddeler bugünden uygunlarak Nahiye Müdürü Haydar Bey'in denetimi altında kurulan bir komisyon marifetiyle her tarafa ve aşiret reislerinden oluşan kollar tertip ve sevk edilmiş olduğundan mal, hayvan, eşya ve silah gibi gasp edilmiş şeylerin iadesi için hükümet tarafından gönderilecek memurlara intizar ederiz. 18 Mart 1921 imzalanır. Koçkiri ayaklanmasının gittikçe büyümesi ve bastırılmasına güçlük çekilmesi üzerine Temyiz Mahkemesi üyesi Sefik Bey'in başkanlığında gönderilen öğüt kurulu 19 Mart 1921 günü Zara'ya döndü. Haydar ve Alişir Beyler yanma ve öldürme olaylarının önüne geçmek için isyancı Kürtlere bir bildiri yayımladılar. Bunun üzerine Haydar Bey eski görevi olan Ümraniye Nahiye Müdürlüğü görevine iade edilecek, hükümetten kayıtsız şartsız bir af isteyecektir. Sarahan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3, sayfa 456. 21 Mart 1921. Koçkir ayaklanması devam ediyor. Kasımoğlu Munzur Komutası'ndaki 300 kişilik aşiret kuvveti Erzincan'ı tehdit etti. Bir taburla bir dağ bataryasından kurulu askeri birliği eşkıyayı uzaklaştırması emri verildi. Halktan da 300 kişilik bir kuvvet hazırlandı. Saldırıya geçen bu kuvvetler aşiret güçlerini Fırat'ın güneyine çekilmeye zorladı. Yunanlı ile isyancılar birlikte saldırıyor. 22-23 Mart 1921 gecesi Yunan genel saldırısı başladı. Yunan ordusu Bursa ve Uşak üzerinden olmak üzere iki koldan saldırıya geçti. Yenişehir işgal edildi. 24 Mart 1921 günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çeşitli aşiretlerden bir Kürdistan meselesi mevcut olmadığına dair Ankara'ya telgraflar geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklandı. Telgraflarda Türk-Kürt birliğinin onaylandığı, ayrılıkçılığın kınandığı anlaşılıyor. Şu yörelerden aşiretlerden telgraflar alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyuruldu. Ahlat, Bitlis, Çemişgezek, Hizan, Hüseyinkev, Kahta, Kangal, Midyat, Palu, Şırnak, Şirvan. Yine 24 Mart'ta Pazarcık, Bozüyük, Bilecik, Dumlupınar Yunan kuvvetlerince işgal edildi. Ertesi 25 Mart günü de Söğüt ve Sapanca işgal edildi. Yunanlılar Sapanca'da 325 ev, 170 dükkan, 17 değirmen yaktılar, 24 kişiyi şehit ettiler ve 55 esir aldılar. 26 Mart 1921, Koçkir aşireti reisi Alişir, Pülümür aşiretlerine gönderdiği mektupta Kürtlerin bağımsızlığının Avrupa devletleri tarafından bile tanınmış olduğunu yazdı. Gaye-i Milliye gazetesinde Hafik köylerinden Koçkir isyancılarını kınayan ve hükümete bağlılık bildiren telgraf, Kocaeli Yarımadası'ndaki 11. Yunan tümeni Sakarya'nın doğusuna atladı. Adapazarı'nı işgal etti. Arifiye'deki Türk kuvvetleri esir düştü. Çekilen Türk kuvvetleri İnönü mevzileri önüne geldi. 27 Mart'ta 2. İnönü Savaşları başladı. 28 Mart'ta 2. İnönü Savaşları en şiddetli dönemine girdi. Hakimiyeti milliyete Mehmet Akif'in şiiri Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. 29 Mart 2. İnönü Savaşları'nın 3. gününde Koçkiri isyancıları Kuruçay kasabasını bastılar. Kendilerini uyarmak isteyen Divriği kaymakamını ve yanındaki jandarmaları esir aldılar. 2. İnönü Savaşları'nın 5. gününde 31 Mart günü Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa karşı saldırı emrini verdi. 1 Nisan 1921 2. İnönü Zaferi. Geceden bazı mevzileri işgal eden Türk atlıları çekilen Yunanlıları takibe başladı. Bozüyük ve Söğüt geri alındı. Vahdet gazetesi. Cephedeki Kürt aşiret süvarileri düşmana soluk aldırmıyor. Pazarcık İnegöl yönünde çekilen Yunan kuvvetleri 3 Nisan'da süvari akınlarıyla hırpalandı. İnegöl 5. defa Türklerin eline geçti. Düşman artçı savaşı yaparak çekiliyor. Yine 3 Nisan günü Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa Sivas'tan birliklerine Koçkir ayaklanmasını bastırmak üzere alacakları düzeni bildirdi. Bu işlerle görevlendirilen asker sayısı 3161 er, 1351 hayvan. 4 Nisan'da 2. İnönü Savaşları genel olarak sona erdi. Koçkiri isyanı ise devam ediyor. Refahiye güneyinde askerlerle Koçkiri asileri arasında çarpışmalar oldu. Ertesi gün Koçkiri isyancıları Refahiye'ye doğru saldırıya geçtiler. Giresun alayı saldırıyı püskürttü. Koçkiri aşiretinden 50 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Askerler 500 kişilik isyancı gücü karşısında İmranlı kuzeyine çekildi. 6 Nisan 1921, Zara güneyindeki askerlerle Koçkiri ile 600 kişilik isyancı güç arasında çarpışmalar başladı. Aşiret güçleri 30 ölü ve bir o kadar da yaralı bırakarak çekildiler. Batı cephesinin güney kısmında da Yunanlıların takibine başlandı. 8 Nisan'da 7 Kürt aşireti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurarak Koçkiri bölgesinde bir il kurulmasını, başına da bir Kürt vali, yardımcılığına da bir Türk getirilmesini istedi. Başvuruda eğer bu mesele böyle kapatılmazsa Dersim'den başka Erzincan, Van, Diyarbakır, Erzurum'a kadar ayaklanma yayılacak. İki Müslüman millet arasında kan dökülmesinden Müslüman düşmanlarının yüzü gülecektir denildi. Ankara hükümeti bu isteği reddetti. Merkez ordusu karşı saldırıya geçiyor. 10 Nisan 1921, Sivas'taki Merkez Ordusu Kumandanlığı birliklerine Koçkiri isyancıları üzerine saldırı emri verdi. Nurettin Paşa, ordu bölgesi içindeki memur, asker ve belediye başkanlarına hitaben bir bildiri yayımladı. Harekatın Kürtlere ve Alevilere karşı olmadığı belirtilen bildiride şöyle denildi. Ümraniye hadiseyi müessifesi üzerine icra edilmekte olan askeri harekatın hedef ve maksadı hadisatın tertipçiler ve kışkırtıcıları bulunan ve İtaatli ahaliyi doğru yoldan saptırıp zarara sokan kişilerdir. Zorlamalara ve tehditlere maruz kalarak istemeyerek veyahut ifalata kapılarak cehaletleri yüzünden vukuata ve şekavete iştirak eden Koçkiri aşiretinin ve onlara katılanların sureti umumiyede tenkilleri kararlaştırılmış değildir. Fesatçılar ve münafıklar Ümraniye şekavetinin izalesi için hükümetçe ittihaz olunan inzibati tedbirleri güya Kürtler ve Aleviler aleyhinde bir hareket gibi göstermeye uğraştıklarını ve ihvanı arasında nifak sokmaya çalıştıklarını teessür ve nefretle öğrenmekteyim. İş bu kötü maksatlı söylentilere, batıl rivayetleri ve bölücülüğü din ve devletimiz namına kesin olarak tekzip ederim. Tepeyran Cilt sayfa 74-75. Merkez ordusu 11 Nisan 1921 günü Asi Koçkiri aşiretine karşı askeri harekata başladı. Ertesi gün harekat devam etti. 13 Nisan'da da merkez ordusunun Asi Koçkiri köylerine karşı harekatına devam ediyor. İsyancılar ve halk evlerini bırakıp kaçıyor. Fırat'ı geçmek için uğraşan birçok isyancı öldü. 500 asiden birçoğu yok edildi. 15 Nisan'da isyancı Koçkiri aşiretine karşı askeri harekat sürüyor. Bazı köyler isyancılarla birlikte doğuya çekiliyor. Batıda Kuvayi milliyecileri epeyce uğraştırmış olan Ahmet Anzavur, Biga'da Rahman adında bir Arnavut tarafından öldürüldü. Anzavur'un adamlarından biri Rahman'ın karısını kirletmiş, cinayet bunun için işlenmiş. 16 Nisan 1921, merkez ordusu ayaklanan Koçkiri aşireti köylerini tarıyor. Topal Osman komutasındaki 47. Piyade Alayı, merkez ordusuna katılmak üzere Giresun'dan Samsun'a geldi. Ertesi gün merkez ordusu birçok Koçkiri köyünü ele geçirdi. Batı cephesinde Türk birlikleri Uşak'a doğru ilerliyor. 18 Nisan günü Koçkiri harekatında 150 kişi ölü ele geçirildi. Bazı isyancılar ve köylüler teslim oldu. Çok miktarda erzaka ve 155 koyuna el kondu. Koçkiri harekatının 9. günü olan 19 Nisan'da isyancıların elebaşılarından Alişir, Haydar, Naki ve Azaket'in evleri tahrip edildi. Merkez ordusu birlikleri Zara'yı ele geçirdiler. Başka bir saldırıda da ilçenin köyleri ele geçirildi. Merkez ordusu birliklerinin ayaklanan Koçkiri aşiretine karşı harekata 27 Nisan'da hala sürüyor. O gün İmranlı ve Refahiye arasındaki Çıra Gediği'nde aşiret güçleriyle Giresun alayı arasında çarpışmalar oldu. Aşiret güçleri Giresun alayının bir tugayını bozguna uğrattılar. Topal Osman komutasındaki Giresun alayı ile 400 kişilik Koçkiri aşiret güçleri 29 Nisan'da İmranlı kuzeyinde tekrar çarpıştı. Aşiret güçleri bu defa 20 ölü vererek çekildiler. Koçkiri ayaklanmasını bastırma hareketi Mayıs'ın son haftasında da devam ediyordu. İsyancılardan 400 kişilik bir grup 21 Mayıs günü Kemah'ın güneyinde Tan Köyü yönünde geceleyin Kafkas Tümeni birliklerine saldırdı ve bazı başarılar elde etti. Koçkiri ayaklanmasını bastırma harekatında 24 Mayıs'a kadar 500 isyancının ölü ele geçirildiği açıklandı. Merkez ordusu kumandanı Nurettin Paşa, genelkurmaya çektiği telgrafta İmranlı Tenkil hareketi bitmek üzere, şimdiye kadar Fırat, Erzincan, İmranlı arasındaki bölgeyi temizleyip 500 isyancıyı öldürdük dedi. Ayaklanma bitiyor, tartışmalar sürüyor. Merkez ordusu komutanı Nurettin Paşa, Koçkiri ayaklanmasını bastırma harekatı sonucuyla ilgili olarak Haziran başında basılı bir bildiri yayımladı. Sivas gazetelerinde de yayımlanan bu bildirde şöyle deniliyordu. Ümraniye hadisesi amirlerinden ve Koçkiri rüasasından Azamet ve kardeşleri Bahri ve Sabit Beylerle Karacaviran nahiyesinin en şerir ve hunkar eşkıya reislerinden Filiç Beyli Hamu ve Zara ile Su şehri arasındaki asilerin reisi bulunan Çevirme Hanlı Aziz ve Naki'nin kardeşinin oğlu Naki ve Ali'nin kardeşi Haydar'ın taallukatından Pehlivan ve Mutemedi Hüseyin Efendi ile Refahiye eşkıyasından Aşir ve 159 Şaki ölü olarak ele geçirilmiştir. Eşkıya reislerinden meşhur Ali'nin ve eşkıyaya muhabirlik eden Koçurzade Haydar Bey ve Şerefiye eşkıyasından ve Maktul Aziz'in arkadaşlarından İbrahim ve reislerinden Felik Ali'nin babası 3 kardeşiyle oğlu ve Şeyh Kasım namındaki casus ile 113 kişi ölü olarak ele geçirilmişti. Ümraniye hadisesinin en mühim tertipçilerinden ve başlarından olup isyan hadisesi esnasında Ümraniye nahiyesi müdürü bulunan Koçkirli Mustafa Paşazade Haydar Bey ile Rüyasa'dan Naki Bey'in kardeşi İzzet ve Hasan Beyler ve avannesinden Kiho ile 56 şaki istiman etmiştir. Af dileyerek teslim olmuştur. 200 muhtelif cins tüfekle bir hayli cephane, 118 beygirle birçok koyun ve diğer hayvanlar müsaade edilmiş ve 207 asker firarisi ve bakayası yakalanmıştır. Ümera, subay ve erlerin gösterdikleri azim ve gayretten dolayı takdirlerimi beğen ve teşekkür ederim. Koçkirli ayaklanmasının patlak vermesinden 3 ay sonra Sivas Valiliği görevine başlamış olan Ebu Bekir Hazım Bey, Tepeyran, ayaklanma bastırılır bastırılmaz Merkez Ordusu Komutanı'nı hükümete şikayet etti. Vali, 6 Haziran 1921 günü İçişleri Bakanlığı'na uzunca bir şifre telgraf gönderdi. Telgrafında Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa'nın Koçkirli halkına karşı hareketini feci olarak niteledi ve askeri harekatın oluş biçimini araştırmak üzere Sivas'a özel bir komisyon gönderilmesini önerdi. Vali uzun telgrafını şöyle tamamladı. Bu harekette hükümet merkezinin rızası bulunmadığı adilane ve seri icraat ile fiilen gösterilerek gelecek nesillere haklı husumet nakleden ve edecek sebepleri bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. Acı tafsilatını kağıt üzerine koymak istemediğim bu müessif halin hulasiten ve gizli olarak zat-ı alilerine arzını vatani bir vazife saydım. Pek feci olan bu hadiseyi yakından görmek ve askeri hareketin cereyan şeklini mahallince tahkik etmek üzere Ankara'dan hususi bir heyet gönderilmesi pek basiretkârane bir tedbir olur. Son günlerde Zara kazası dahilinde 6 köyün bütün eşyasını ve hayvanlarını yağma ve 6 kişiyi katlettirdiği mahalli kaymakamın resmi tahkikatına dayanan telgrafnamesinden anlaşılan taburun kumandanı, ordu kumandanının akrabasının olduğu hakkındaki söylentiler de ayrıca teessüfü mucip olmuştur. 17 Haziran'da Koçkirli ayaklanması tamamen bastırıldı. Ayaklanmanın elebaşlarından Haydar Bey'in kardeşi Alişan ve 32 arkadaşı teslim oldu. Teslim olan toplam 500'den fazla kişi yargılanmak üzere Sivas'a gönderilecek. 5 Temmuz'da Ümraniye'de toplanan 200 kişi Sivas Valiliğine ve Merkez Ordusu Komutanlığı'na çektikleri uzun bir telgrafla bağlılıklarını bozacak hiçbir hareketleri olmadığı halde kendilerine sürülen isyancı ve şaki lekesini vatanın savunması yolunda dökecekleri kanlarıyla silmek üzere cepheye gönderilmelerini, şu kadarki can korkusuyla dağlarda kimsesiz kalan çoluk çocukları açlıktan ve sefaletten ölmemeleri için genel bir af ilan edilmesini istediler. Bu kişiler, bizler vatan savunması için cepheye gideceğiz. Geride kalan çoluk çocuğumuza devlet kanat gersin demekle yetinseler de yurtseverce bir davranış sergilemiş olurlar ve belki takdir toplarlardı. Ama bununla yetinmeyerek kayıtsız şartsız genel af gibi siyasi bir şart ileri sürmeye kalkışmaları, bu kimselerin güdümlü oldukları ve yakalanmış olan gerçek suçluları adaletin elinden kurtarmak amacı güttükleri kuşkusunu uyandırmaktadır. Ankara'da doğulu bazı milletvekilleri Koçkirli ayaklanmasının bastırılması olayını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşıdılar. Bu milletvekilleri 11 Ağustos 1921 günü meclisin gizli oturumunda Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa'yı eleştirdiler. Ama bir ayaklanma bölgesine bir soruşturma komisyonu gönderilmesine karşı çıktılar. Önce genel af çıkarılmasını istediler. Nurettin Paşa'nın Koçkirli ayaklanmasını bastırma yöntemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3, 5, 29 Ekim ve 22 Kasım 1921 tarihli gizli oturumlarında uzun uzun tartışılmıştır. Bazı mebuslar Nurettin Paşa'nın görevden alınmasını, yargılanmasını ve genel af çıkarılmasını istemişlerdir. Ayaklanmanın siyasi bir amacı olmadığı da söylenmiştir. Erzincan Milletvekili Fevzi Efendi 3 Ekim günü gizli oturumda şöyle konuşmuştur. Ümraniye'de esbab ve avamil pek çoktur. Fakat maksadı siyasi olmadığı tahakkuk etmiştir. Birincisi Alişo gibi bir iki müfsiddin telkinatı eseridir. İkincisi memurini mülkiyenin idaresizliği hususiyle mücrimin hakkındaki ifratkârane muameleleri halk üzerinde müfritlerin aldatmaları müessir bir hale getirmiştir. Üçüncüsü Alevi Kürtlerin Ermeniler gibi tecir edilecekleri hakkında yine müfsitler tarafından ortaya atılan yayılan söylentiler bu meselenin alevlenmesini intac etmişlerdir. Dördüncüsü ifrat pervarene arz ettiği muamelat ki meclisi âlinize söylenmesini terviç edemiyorum. Bu mahalleler Cengizler'de, Ermeniler'de, Yunaniler'de olmuş idi. Atlarına binmişler, silahlarını almışlardır. 5 Ekim günü yapılan gizli oturumda bazı milletvekilleri Koçgiri asileri için genel af istiyor. Mersin milletvekili Selahattin Bey bunlara cevap veriyor. Bazı arkadaşlarımız umumi bir af ile meseleyi kapatmak evla olacağı fikrindedir. Bendeniz ve encümenin ekseriyesi bu fikirde değildir. Bir vakaya adliyeden mi münbaistir? 70-80 kişi hükümet kuvvetini öldüren kuvvetin bu hareketi kendi başına mı münbaistir? Bir hükümetin diyeceği vardır. Bu hafta adalet yapılmalıdır. Aksi takdirde sizin aczinize gülerler. İyi düşünüp ona göre karar vermek lazımdır. Dersin mebusu Mustafa Bey önce genel af ilan edilsin diye ısrar ediyor. En evvela bizim biçareleri affediniz. Ondan sonra bir heyeti tahkikiye gönderiniz diyor. İzmir Milletvekili İçişleri Bakanı Refet Paşa söz alıyor. Orta yerde bir vakai isaniye vardır ve bu vakai isyaniyeye ileri gidilmiş fenalık yapılmıştır. Ortada her iki tarafın yaptığı fenalıklar vardır. Fenalıkları bulmak lazımdır. Fenalar kimdir? Fenalık çıkmasın. Tekmil fenalıkları birden tedip edelim. Dünyada hakikaten en fena şey fenaların affıdır. Af nedir efendiler? Ben anlamam. Af adaletsizliktir. Neyi affediyorsunuz? Bu bir hak değildir. Allah bile affetmiyor efendiler. Tartışmalar uzayıp gidiyor. Son noktayı Mustafa Kemal Paşa koyuyor. Nurettin Paşa merkez bölgesinde bir yıla yakın bu görevi yaptı. Ama yetkisi dışında kimi yurttaşların haklarına el uzatıyor diye milletvekillerinin yakınmaları yerinde görmesi üzerine meclisin isteğiyle Kasım 1921 başlarında görevden çıkarıldı. Meclis Nurettin Paşa'nın yargılanmasına da karar verdi. Bu iş benimle bakanlar kurulu arasında bir sorun çıkmasına da yol açtı. Ben Nurettin Paşa'ya uygulanmak istenen işlemi kabul etmedim. Fevzi Paşa Hazretleri de benim görüşüme katıldı. İkimizle bakanlar kurulu arasında çıkan anlaşmazlık meclisçe de bir çözüme bağlandı. Mecliste Nurettin Paşa'yı savundum. Kendisini ağır bir işleme uğramaktan kurtardım. Nurettin Paşa aşağı yukarı bundan 8 ay sonra 1. Ordu Kumandanlığında görülecektir. 38. ayrımın sonu. Sayfa 469.